tadımız ve
yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, tam da hafta ortasında işte bugün de birlikteyiz. Sizleri de canlı yayınımıza, hayatın seslerine dahil ediyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Kemal Ökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hepinizi bekliyoruz bu güzel programa. Çünkü çok özel konu ve konuklarımız bugün yine sizlerle birlikte olacak hayatın seslerinde. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bugün Hayatın Sesleri'nde neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Genetik analiziyle çocukların hangi spor dalına yatkın olduğunu saptamak mümkün. Sporda başarı ve genetik analiz üzerine eski kickbox milli takım sporcusu, genetik analiz üzerine çalışan bir firmanın yetkilisi Hakan Demiray'la güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sonrasında Sihirli Sözcükler köşesiyle sizlerle birlikte olacağız. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la kitapların nasıl okunması gerektiği konusunda yine çok güzel bir söyleşi sizlerle birlikte olacak. Öyleyse Hayatın Sesleri güzel bir müzikle başlasın. Sonrasında ilk konuğumuzla devam edelim.
Hiç rahat yok mu bana şu yalan?
Bye.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuza değerli konuğumuzu aldık. Eski kickbox milli takım sporcusu ve genetik analiz üzerine çalışan firmanın yöneticisi Sayın Hakan Demiray bizimle birlikte. Sayın Demiray hoş geldiniz.
Hoş bulduk, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz efendim, sizi gördük daha iyi olduk.
Teşekkür ederim.
Eksik olmayın. Önce biraz sizi dinleyicilerimize tanıtalım. Bugün genetik analizden bol bol konuşacağız, egzersizden bol bol konuşacağız, çocuklarımızdan konuşacağız. Evet. Ama önce sizin sesinizden kendinizi tanıtmanızı rica edelim. Tabii. Sonrasında da konularımıza geçelim.
Tamam. İsmim Hakan Demiray. Ben 72 Almanya doğumluyum. Kendimi bildiğim bileli spor yapıyorum açıkçası 4 yaşımdan beri. Bu süre içerisinde geçen tüm zamanda en sondan hani CV gibi başlanır ya. En sondan başlayarak anlatayım. En son 2016 Rio Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsilen antrenör olarak görev yaptım. Özel bir kurumun desteklediği bir projeyle ve Türkiye'den yine ilk antrenördüm. Orada da yaptığım işle de birinci oldum ve döndüm yani olimpiyattaki görevli diğer antrenörler içerisinde. Daha sonrasında geçmişe gittiğimizde Türkiye televizyonlarının ilk fitness antrenörüyüm. Kendi sosyal medya kanallarımda çekmiş olduğum videolarla 20 milyona yakın insan bu egzersiz videolarını izledi. Ücretsiz bilgi paylaşımı gibi düşünün. Bu bilgi paylaşımlarından sonra çok ciddi bir talep oldu. Dolayısıyla insanlara bilgi aktarmaya devam ettim. Sonra kendi dijital dergimi kurdum. Bu dijital dergi de çok ciddi ses getirdi. Televizyonlarda 1000'e yakın program yaptım canlı yayınlarda. Kendi televizyon programımı da yaptım. Ve sonrasında da en son Rio Olimpiyatlarına gitmeden önce genetikle ilgili bilgi almaya başladım. Yani spor sektörü dünyada nereye gidiyor? Hep bu şekilde mi devam edecek? Ama bir baktık ki müthiş bir gelişme var. Özellikle 2003'teki İnsan Genom Projesi bittiği zaman insanın tüm genetik yapısı ortaya çıkartıldı. Yani 20 binden fazla genetik bir koddan oluşuyoruz. Siz mesela şu an saçınız rengi, gözünüzün rengi, örnek veriyorum omuzlarınızın genişliği, hastalıkları olan yatkınlıklarınız, kilo alıp vermeye karşı olan tepkiniz gibi konulara ek olarak bir de fiziksel anlamda bir kişinin dayanıklı biri olması ya da ne bileyim iyi koşabiliyor olması, iyi sıçraması, reflekslerin iyi olması bunlar da hepsi birer kod. Dolayısıyla tüm bunları gördüğünüz zaman spor sektörünün farklı bir yere gittiğini anladık. Ve bununla ilgili kendimi geliştirmeye başladım. Son 5 yıldır da bununla ilgili devam ediyor süreç. Geçtiğimiz o 5 yılın son 1 yılında da bu şirketleşti. Özel bir şirketlere devam ediyoruz sürece. Ve burada ne yapıyoruz bu şirkette? İnsanların, örnek veriyorum sizin DNA testinizi yapsak, egzersize uygunluğunuzla ilgili şöyle bir rapor çıkartıyoruz. Diyoruz ki şu şu şu egzersizlerde çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Eklemlerinizin sakatlığa yatkınlıkla ilgili süreçlerinde bir sorun yok. O yüzden baskıya yönelik sporları çok rahatla yapabilirsiniz ama tersi de olabilirdi. Yani örnek veriyorum diz kapaklarınızın, omuzlarınızın, eklem bölgeler gibi düşün hassas yerlerdeki kolajen dokularda oluşacak sorunlardan dolayı ki bu kod doğuştan gelen bir kod. Dolayısıyla sizin bu sorunlarınızdan dolayı çok kompresif baskıya yönelik sporlardan kaçmakta fayda var. Bunu görebiliyoruz. Bu sefer siz hayatınızı buna göre kurguluyorsunuz. O tip sportif aktivitelerden uzak duruyorsunuz. Ya da yapsanız bile yine de beslenmeyle ve besin takviyeleriyle o zayıf yönünüzü
güçlendirmeye çalışıyorsunuz.
Yani çevresel faktörlerinizi buna göre kurguluyorsunuz. Böylesine keyifli, mühendislik diyebileceğimiz birçok kişinin aynı anda işin içerisinde olduğu çok keyifli bir proje. Devam ediyor süreçte.
Yurt dışında bu sistem nasıl işliyor? Biz doğrudan doğruya yurt dışındaki sistemi mi Türkiye'de çalışmaya başladık bu firmayla birlikte?
Esasında işin güzel kısmı şu. Bu yapılanı baştan kısa bir örnekle anlatayım. Bu dediğiniz konuya getireceğim. Mesela doktora gittiğiniz zaman diyelim ki kan tahlilinizi aldınız, doktora gittiniz. Doktor kan tahliline bakıyor ve bir yorum yapıyor. Diyor ki işte B vitamini eksiğiniz var, işte D var, işte size işte böyle bir demir hapı yazalım. Başka bir doktora aynı kan tahliliyle gidiyorsunuz. O size mesela yemekle ilgili bir destek veriyor mesela. O doktorun daha önceki doktorun yazdığı bir şey vermeyebilir. Başka bir yani esasında yorum farkı var ortada. Bizim yaptığımız şeyi de buna benzetelim şimdi. Genetik laboratuvardan bir test sonucu çıkıyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onayladığı Türkiye'deki laboratuvarlarda yapılan bir test. Sağlık Bakanlığı onaylı bir test. Çıkıyor. Altında genetik doktorunun, tıbbi genetik uzmanının imzası var. Ve bir kişi alıyor bunu. Bu kişi işte bizim gibi bu eğitimi almış kişiler. Kimlerden? Genetik uzmanlarından, işte üst düzey nutrigenetik uzmanlarından aldığımız eğitimler. Biz esasında onların branşına girmiyoruz. Yaptığımız kısım şu. Diyoruz ki Buradaki rapordaki sonuca göre, aynı o kan tahlilini okuyan doktor gibi düşün. Bu sonuca göre sizin kas lifinizin tipi çok uzun süreli aktivitelere dayanıklı. Mesela maratoncu gelsin aklınıza. Dayanıklı. Vücudunuz laktik asit üretmiyor. Yani kendinizi yorgun hissedecek süreçteki asitleri üretmiyorsunuz. Uzun süre koşabilirsiniz. Bu ne demek? Demek ki sizin kondisyonunuz, dayanıklılığınız süper. Bunun keyfini sürün diyor. Uzun süreli aktiviteler yapabilirsiniz. Ama diyor, patlayıcı gücünüz, yani böyle ani, şöyle düşünelim. Bazen görürsünüz yani 1.60'lık bir adam, basketbol potasının yüksekliği 3.05'tir. Yüksektir. O 1.60'lık adam sıçrayıp topu böyle basketbol potasının içerisine basar. Hani basketbol terimiyle söyleyelim. Ama normal şartlarda bu adamın oraya sıçraması gerçekten çok zordur. Çok fazla antrenman yapması gerekir gibi bir bilgi vardır. Ama 1.60'lık boyundaki bir adamın 3.05'lik bir potaya sıçramasının altında yatan şey, onun kas liflerinin tipindeki genetik kodlardır. Yani istediğimiz kadar antrenman yapalım, eğer farklı genetik yapıdaysak, o 1.60 boyuyla oraya sıçrar, topu da oraya çok rahatla elini içine koyar gibi koyar. Ama ben örnek veriyorum, 1.90 boyunda bir adam olsun, zıplayıp onun yaptığını yapamayabilirim. İstediğim kadar da antrenman yapayım. Tamamen genetik kodlar bunları veriyor. Dolayısıyla nasıl bir şey çıkıyor ortaya? Hangi spor branşında nasıl başarılı olabilirim? Ya da gelelim spor kulüplerine. Şeyden gidiyoruz, spordan gittiğimiz için örnek veriyorum. Peki hangi sporcuya nasıl yatırım yapalım? Eğer ben çocuğu doğduğu andan itibaren hangi spor branşına yönlendireceğimi bilebilirsem, acaba bu müthiş bir bilgi olabilir mi? Zaman kaybı olmaz. Aileler için de çok keyifli. Bu arada bilmiyorum, kusura bakmayın. Çocuğunuz var mı?
Evet, şöyle, ben tam o konuya gelmek istiyordum. Hani tabii, madem bu genetik kodlama ve analiz işlemine giriyoruz, çocukları nasıl dahil edeceğiz bu işe?
Bir anne baba için önemli olan konulardan birisi çocuğunun ileride kaliteli bir hayat yaşaması. Kaliteli dediğimiz konsept parayla asla ilgili değil, sağlıklı ve verimli bir hayat yaşamasından bahsediyorum. Kaliteli bir hayat yaşaması için tam okuluna gitsin, güzel bir iş sahibi olsun. Ama tüm bunları yaparken de doğru zamanda yapabilmesi için doğru şekilde sağlıklı, verimli bir vücudun olması lazım. O zaman bu kişi egzersiz yapması gerekir mi? Evet, yapması gerekir. Çünkü biz omurgası dik olup dünyada koşabilen tek canlı türüyüz. Yani biz aktif varlıklarız. Ne kadar aktif olursak da o kadar sağlıklı ve uzun, uzun kelimesinin altında ama yine kaliteli var. Yanlış anlaşılmasın. Sağlıklı ve uzun bir hayatımız olabilir. Peki o zaman bir adım daha geri geliyorum. Madem egzersiz yapmamız bizim için gerekli, insanoğlu için, o zaman hangi egzersizi, hangi sürede, hangi şiddette, hangi sıklıkta yapmalıyız? Esasında bizim verdiğimiz cevap bu. Peki bunu çocukluktan itibaren çocuklarımızı öğretirsek ve okullarında bu konsepte bir eğitim almalarına yardımcı olacak bu bilgiyi antrenörlerine verirsek, bunu da bu basit bir testle yaparsak nasıl olur? Ailelerin çok hoşuna gider. Çünkü çocuğu, örnekle gidelim, diyelim ki yüzmeye verdik. Öğretmenler dedi ki, hadi bakalım siz şöyle bir gidin gelin. Yüzmeyi de öğrenmiş olsun çocuk. Yüzme tekniğini öğrendi ama ders uzun. Diyor ki işte şurada gideceksiniz, geleceksiniz, böyle bir 10 tur atalım. Çocuk 3. 4. turun sonunda köşeye tutunmaya başladı. Evet, demek ki çocuğun enerji mekanizması oradaki bahsedilen süreci yapabilmekle ilgili bir kabiliyete sahip değil. Bu başka bir şey. Geliştirebileceği yer ise antrenör için şudur. O çocuğun genetik limitleri nereye kadar izin veriyorsa bu kişinin kondisyonu ancak oraya kadar geliştirebilir. Bunun üzerine hani şeyle çıkılmaz. Amiyane olmasın da hadi koçum yaparsın, aslansın sen, çalış, hadi biraz daha. Hani böyle değil. Hani bilimsel olması lazım. Bunun arkasında da bu gerçek yatıyor. Dolayısıyla bir aile bunu bilirse ve antrenör de bunu söylerse, bakın benim çocuğumun yaptırdığım testini, sonuç budur. Lütfen antrenman programlarında hani ters motivasyonda yaparlar ya bazen, hani yapamazsın, edemiyorsun. Bu tip yapan yöntemler de var ya da tam tersi, biraz önceki örnekten de var. Bundan o zaman kaçar antrenör ve elindeki bilimsel dataya göre bir antrenman programı çizer. Şimdi o zaman bu çocuk eve geldiğinde iki türlü şey cevaplayacaktır. Bir, o biraz önceki 10 tur at denilen ama 3. turda bırakan çocuğun cevabı büyük ihtimalle akşam şu olur geldiğinde. Ben yüzmeyi sevmedim.
Evet.
Tam öğrenmiş olabilir. O ayrı bir şey. Tekniği bilmek ayrı. Ama ben sevmiyorum. Esasında acaba sevmiyorum dediğin şeyin arkasında çocuğun yapabileceğinden çok daha fazla bir şey yüklenmiş olabilir mi? Ona potansiyel, kapasite olarak. Ya da Antrenör bu bilgiyi çocuğuna göre entegre ederse, örnek veriyorum Ahmet'e 10 tur der de, işte Ayşe'ye 3 tur der yap gel. Esasında biliyordur verimlilik anlamında
evet,
ne olması.
Peki Ayşe bırakmalı mıdır yüzmeyi?
Asla bırakmamalıdır. Esasında çocukları doğru spor branşlarına yönlendirdiğimiz andan itibaren doğal başarı da beraberinde geliyor olacaktır. Mesela şunu düşünelim. İkimiz antrenman yapıyorlarım sizinle. Beraber işte koşuyoruz. Siz koşuyorsunuz, yorulmuyorsunuz. Ben böyle bir 2-3 kilometre sonra bırakmaya başladım. Bu bırakmaya başladığım andan itibaren bu bilgiyi de bilmiyorum. Yine aynı örnek vereceğim. Ben diyorum ki ya artık koşu bana göre değil sanırım. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun bilmiyorum ama maşallah var yani koşuyorsun. Sen diyorsun ki esasında seninle aynı antrenmanları yapıyoruz Hakan. Her sabah çıkıyoruz, koşuyoruz. Aynı antrenmanları yapıyoruz. Büyük ihtimalle sen bir şeyleri eksik yapıyorsun. Yani aranacak olan sebepler ve sonuçlar hep başka yerlerde. Esasında genetik test bize bunu bilimsel olarak raporla, aynı böyle hani film var ya, Matrix filmi. Böyle kodlar dökülüyordu yukarıdan aşağıya. Evet. Yazılım gibi düşünelim. Yazılımımızı gördüğümüz andan itibaren buna göre yorum yapmak çok kolay oluyor. Peki bunun içerisine beslenmeyi de koyalım o zaman. Bu kişi nasıl beslenmelidir? Ne yemelidir? Ne içmelidir? Bunlar da bu kişinin enerji mekanizması elinizde olduğu için artık buna göre nasıl beslenmesi gerektiğini biliyorsunuz. İşte en güzel kısım bu. Bir kişinin nasıl beslenmesi gerektiği, hangi besin takviyelerini alması gerektiği, egzersizi nasıl yapması gerektiği, egzersizi hatta haftada kaç gün yapması gerektiği, dinlenme süreleri de önemli. Bunları bildiğiniz zaman işte o çocuğun tüm bu donelerle büyüdüğünü düşünün. Ve müthiş bir bilgiyle büyüyor. Yani esasında çocuk kendi yazılımını biliyor. Esasında müfredatını biliyor çocuk. Yani eğitim pro. Kendisi hani limitlerini biliyor. Ve hiçbir şekilde çok da fazla zaman kaybına ve adaptasyon sürecilerinde problem yaşamadan böyle çok doğru bildiği yolda hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve başarısızlık dediğimiz o deneme yanılma süreçlerine de girmiyor. Aile de memnun, çocuk da memnun.
Hani az önce dedim ya, yüzmeyi bırakmalı mıdır o 3 tur atabilirsin dediğimiz öğrenci diye. Şöyle olabilir belki, hani yüzmeyi değil de atletizme yönlendirilebilir
doğru,
değil mi?
Çok
yani
doğru.
İlla o çocuğu zorla yüzme şampiyonu yapmak zorunda değil aileler.
Kesinlikle doğru. Çünkü spor branşlarının en güzel özelliği, yüzlerce spor branşı var. 61 tane federasyon var ama bunun dışında federasyonlaşmamış çok fazla spor dalı var. Yani bir aile şunu görebilir. Çocuğum yüzmeyle ilgili bir sorun yaşıyor. Bakın genetik harikası olabilir. Yüzmeye de %100 uyumludur. Anatomik yapısı yani fiziksel dış görünüşü de yüzmeye çok uygundur. İşte kolları uzundur, avuçları büyüktür, işte ayakları uzundur. Genetik olarak yüzmeye de çok uyumludur. Ama şunu bile diyebilir çocuk. Ben yüzmek istemiyorum. İşte bu durumda da başka bir seçenek için o biraz önce sizin söylemiş olduğunuz gibi genetik olarak yatkın olduğu diğer spor branşlarına bakılabilir. Ama artık şunu biliyoruz. Bu 61 spor federasyonu artı yüzlerce spordan acaba hangisini deneyelim demeyecek de aile.
Genetik kodlardan
bravo,
çözecek.
Oradan devam ediyor olması çok daha verimli olur.
Beslenmeden de bahsettik. Çok kısa obeziteye
tabii,
de değinelim mi? Çünkü günümüzde çok ciddi sorun hem Türkiye'de hem de yurt dışında
ya,
çocuklarda görülen obezite.
Son yapılan bilimsel araştırmalarda işte istatistiklerde Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi oldu. %32 ile. Çok ciddi bir rakam. Bu şu demektir. 3 kişiden biri neredeyse Türkiye'de obez. Çocuklarda da büyüklerde de. O zaman demek ki egzersiz adına bazı şeyleri ya revize etmemiz gerekiyor ya da geliştirmemiz lazım. Genetik bize bu anlamda ne söylüyor? Biraz önceki konu beslenme anlamında bize bu doneleri verdiği için bırakın sporu, egzersizi bir kenara koyalım. İnsanların nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili elinizde müthiş bir bilimsel data var. Bunu şuna benzetebiliriz. Diyelim ki 10 kişi bir odada oturuyoruz. Hepimizin ayakkabı numaralarını toplayalım. Bölelim ona. Çıktı diyelim. 38 çıktı diyelim. 38 numara ayakkabı herkese versek herkese olmayacaktır kimilerine. Şu an günümüzdeki beslenme programları, diyet programları bu konsepte uygulanıyor maalesef. Yani herkese standart bir program veriliyor. Kan tahlilleriyle bunu yapılmaya çalışılıyor. Ya da başka şeylerle başın içerisinde. Ama basında ve medyada çıkan ve genel kitleye verilen diyet programları konusunda bunların revize olacağını düşünüyorum. Bu olay tamamen kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Ne kadar çok kişiye özgü ve tamamen size özel bir program, bir hayat konsepti belirlenebilirse o kadar da hatalardan bertaraf edilmiş müthiş bir kaliteli yaşam sizi bekliyor.
Yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru giriyoruz. Genetik analiz ve sporda başarı için genetik analizin önemini konuşuyoruz. Her geçen gün de önem kazanıyor gerçekten bu dediğiniz konu. Artık pek çok spor adamı da özellikle vurguluyor ve bir disiplin haline geldiğini de biliyoruz. Son dakikalarımızda ailelere, çocuklara neler önerirsiniz? Bu genetik analizi kaç yaşından itibaren anne babalar çocuklarına yaptırabilir? Hem de onlara söylemek istedikleriniz varsa alalım.
Doğumdan itibaren yapılabilen bir şey. Çünkü çok basit bir şey. Kan testi gibi bir şey değil. Sadece yanağın içerisine sürülen özel steril bir pamuk çubuk gibi düşünün. Özel bir kutucuğu vardı onun. Bebeğin ya da büyük kişinin yanağının içerisinde bir dakika boyunca uygulayacağınız çok basit bir testtir. Steril kapına koyarsınız ve sonuç çıkar. Bu günümüzün gerçeği gibi konuşalım. İlk çıkan teknolojik aletlere karşı nasıl belli bir defans olursa tüm dünyada, X bir şey bile olsa, bir sistem bile, ama sonradan tüm dünya buna geçer. Şu an öyle bir dönem geldi. Genetik fitness çağı başladı. Fitness dediğimiz esas spor gibi gelmesin. Uyumlu yaşamak, kaliteli yaşamak. Genetik fitness çağı başladı. Bu dönem içerisinde anne babalara benim önerim. Şimdi ben çocuğum yok, evli değilim ama işimiz çocuklarla. Benim çocuğum olsa ben hemen bu yolda devam ederdim. Çünkü bilimsel bir şeyden bahsediyoruz. Kanıtlanmış, bilimsel makalelerle ispatlanmış. Sportif anlamda binlerce başarılı örneği var. Dolayısıyla çocuklarımızın kaliteli bir yaşama devam edebilmesi için sporcu olmalarından bahsetmiyorum. Egzersiz yaparak kaliteli iş adamları, iş kadınları olabilmeleri için hayatlarını bu şekilde devam ettirir. Ve bu döngüyü başlatabilmek için, onların da çocuklarının bu konsepte devam edebilmesi için bu bilimsel gerçekliği araştırmalarını öneririm. Sadece araştırmalarını öneririm. Sonra kararlarını vereceklerdir zaten.
Evet, bir spor dalını çok seviyor olmak genetik yapımızın ona uygun olduğu anlamına gelir mi?
Hayır, maalesef şey gibi düşünelim. Çocuk diyor ki babasına, babacığım diyor, ben diyor şey yapacağım diyor işte. Futbolcu olacağım diyor. Futbolcu olsun, santrafor olacağım diyor. Şimdi santrafor dediğiniz kişi, kaleciden örnek verebilir miyiz?
Tabii
daha
ki.
Verimli olacak, tabii daha kolay ki. Anlaşılır olacak. Kaleci nasıl deriz? Bakın bir tanımlama vardır. İşte top atılıyor, kedi gibi adam derler böyle. Neden? Çünkü refleksleri o kadar hızlıdır ki topun karşı rakibin ayağından çıktığını gördüğü andan itibaren gözün bunu algılaması, beyni iletmesi ve onun emir vererek sinirlerle kaslara göndermesi ve atlayıp topu kurtarması. Bu süreç mikro saliselerde gerçekleşiyor. İşte bu kod. Eğer başka bir insanda bu kod daha farklı bir versiyonda ise geç hareket edecektir. İstediği kadar antrenman yaparsa yapsın, genetik olarak bu spor dalına yatkın olan diğer kaleciden her zaman aralığında fark oluyor olacaktır. Çeviklik ve atiklik arasında. Dolayısıyla bu genetik yapıyı bildiğiniz zaman o zaman bu çocuğa şunu söyleyebilirsiniz. Kaleci değil de gel seni futbolda farklı 11 kişilik bir maç bu. Farklı bir yerde oynatalım. Çok da fazla refleksin gerekmediği bir yerde. Örnek veriyorum size. Top dağıtacaktır. Orta sahada adamdır. Sağa sola top veriyordur. Burada çok böyle kaleci gibi reflekslerin olmasına gerek yoktur da topu ayağında tutması, oyunu iyi okuyor olması, topu sağa sola dağıtması, takıma liderlik yapması gibi farklı özellikleri ön plana çıkabilir. Ama kaleci için yeterli olmayabilir.
Evet. Aynı spor dalı için de farklı alanlara
evet,
da yönelimi.
Evet, mevkiler ve lokasyonların belli olması adına.
Bilir. Çocuk bu anlamda da o zaman hem istediği sporu yapabilecek hem de hayatında...
Doğal olarak da başarılı olacak.
Başarılı, hayatında doğru. Başarılı bir şekilde spor yaşamına devam edecek. Bir de bu genetik kodlar yalnızca anne babadan gelen kodlar mı?
Evet.
Hani bir üst kuşağa da geçiyor mu kodlar?
Şöyle düşünün. Biz anne ve babamızdan işte kodların yarısını oradan alıyoruz, yarısını oradan alıyoruz. Ve zigot hücrede bunlar tek bir hücrede, ilk hücrede birleştiği andan itibaren esasında yeni bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Bu şu demek, bizim anne ve babalarımız da kendi anne babalarından kodları almışlar. Dolayısıyla nesiller önceki kodları taşıyoruz
taşınarak
şu an. Evet.
Çocuğumuza ulaşmış.
Kesinlikle, kesinlikle. Hepimiz genetik harikasıyız bu arada.
Ne mutlu. O kadar güzel anlattınız ki bu sisteme hem de böyle örnekler vererek
çok
açıklayıcı bir şekilde aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sanıyorum anne babalara çok ışık tutacak.
Eminim öyledir. Araştırsınlar. Çok seviniriz.
Sevgili dinleyicilerimiz, genetik analiz ve sporda başarı için genetik analizin önemi konusunda eski kickbox milli takım sporcusu ve genetik analiz üzerine çalışan bir firmanın yöneticisi Sayın Hakan Demiray'la güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine programımıza katıldığı için bir kez daha teşekkür ederim. Devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sihirli Sözcükler köşemizde değerli konuğumuzu, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'ı stüdyomuza aldık. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum. Sağ olun.
Her programda olduğu gibi yine dil ve iletişim uzmanımız elinde kitabıyla geldi.
Evet, her zaman.
Niye bunu özellikle vurgulayarak söyledim? Çünkü kitapların nasıl okunmasını gerektiği üzerine bize bilgi veren bir kitapla geldi. O yüzden evet, vurguladım. Evet. Herhalde kiminle konuşsanız kitaplar üzerine ve özellikle Türkiye'deyseniz size sanırım ilk sorulan soru Türkiye'de gerçekten kitap okuma sayısı yeterli mi? Ben de
değil.
Sorayım.
Bu sadece kişisel bir görüş değil, hemen onu söyleyelim. Türkiye'de kitaplar üzerine araştırma yapan bütün kurumlar, bunların içinde doğal olarak devlete bağlı olan istatistik kurumları, Kültür Bakanlığı gibi yapılar olmak üzere ya da Yayıncılar Birliği gibi kitap üzerine emek veren organizasyonların tamamı kitap okuma sayılarının son derece yetersiz olduğunu ifade ediyorlar. Hatta yakın tarihte yapılan araştırmalar, yakın tarihten kastım 2017 sonunda yapılan araştırmalar bir şeyi daha işaret ediyor ki o biraz daha tedirgin edici. Yayın evleri kitapları basıyorlar fakat kitap evi kalmıyor Türkiye'de. Çok fazla kapılanan kitap evi var. Bunu hemen biraz kitap meraklısı olan herkes takdir edecektir. Bizim eskiden daha kapısı sokağa açılan kitap evi makbuldür. Hani öyle bir yaklaşım var.
Ve kokan kitaplar.
Alışveriş merkezlerinin içindeki kitap evleri. Yerlerini almaya çalışıyor. Ama onlarda da şöyle bir sorun var. Daha kitabı daha meta haline getirdiğine dair bir eleştiri var. Kapısı sokağa açılan kitap evinin şöyle bir özelliği vardır. Siz girersiniz, çıkarsınız. Orada biraz vakit geçirirsiniz. Orada çalışanlar zaten kitabı ve kitabın mesela sizi okuyucu olarak tanır, mahalleli gibi. Ve yol gösterir, yön gösterir. Kitap evlerinin yerleşiminden kitap meraklısı zaten oradan anlar. Yani bir kitap evi gerçekten iyi bir kitap evi midir? Kitapların yerleşiminden ve sorduğunuz kitaba oradaki danışanın verdiği cevaptan anlarsınız. Burası gerçekten iyi bir kitap evi, buraya geleyim gideyim ya da yok buraya çok uğramamak lazım diye. Bizim iyi kitap evlerimizin sayıları azalıyor. Çok adı bilinen kitap evleri de toparlanıp kendilerini tek bir merkeze çekiyorlar. Bu da internet üzerinden kitap alışverişinin arttığına dair bir bilgi aynı zamanda. Ama yine de kitap okuma sayımız düşük yani nüfusumuza oranla. Japonya'yla ya da işte çok eğitim düzeyinde çok adı geçer ya Finlandiya'nın. Finlandiya'yla çok yarışabilecek hale gelmemiz için hakikaten sayılarımızı çok arttırmamız gerek. Amerika Birleşik Devletleri kendilerini okumayan bir ülke olarak nitelendiriyorlar ki gerçekten okuma sayıları Avrupa'ya göre düşük. Kendileri de farkında. Biz maalesef alt sıralardayız. Yani okur yazarlığımızı arttırmamız gerek. Yani bu alfabeyi tanımak anlamında değil. Herhangi bir konunun okur yazarı olmak anlamında. Bunu eğitimciler çok kullanır. Mesela işte barış okur yazarlığı gibi ya da kültür okur yazarlığı gibi. O konuda belli bir külliyata, eskinin ifadesiyle belli bir nitelikli ve belli başlı söz sahibi yazarların kitaplarına sahip olmak, onların içeriklerini biliyor olmaktır o. O okuryazarlığı devam ettirebilmemiz gerek ki bizim entelektüel bir düzeyimiz olsun toplum olarak. Yoksa en çok Türkiye'de ne yapılıyor bana sorarsanız? Edinilmiş fikirler var. Yani kitabı okumayıp o kitabı okuduğunu söyleyen birinin görüşünden yeterli tatmini sağlamak gibi bir durum var.
Kolaya kaçmak da desek yanlış olmaz herhalde.
Zaten kitap genellikle okulla özdeşleştirildiği için yani ben bir öğrenciyle konuşurken öyle söylemiştim. En son hangi kitabı okudun dedim. O da bana dedi ki mezun oldum ben artık kitap okumuyorum. Yani hani okumak okulla ilişkilendiriliyor. Oysa okuma zevki diye bir şey var. O okuma zevki edinilmeden kitapla ilişki kurarsa insanlar çocukluktan başlıyor bu. Orada doğru ifade olursa biraz takat bırakıyoruz okuyucuyu. Ödev, mecburiyet, ağırlık, yük gibi anlamlarla özdeşleşiyor. Oysa okumak ve kitap çok keyifli ve insanı zenginleştiren ve çok sağlam bir sırdaş ve dertleşme ortağı olduğu için değerli kitap okumak. Kitap okumanın da dereceleri var. Araştırmacılardan biri ki hemen söyleyeyim ben bugün Atıf Yayınları'ndan kitapları nasıl okumalı diye bir kitaptan esinlendim bu program için. Bu kitabın içerisinde de var ki pek çok araştırmacı da aynı fikirde. Okuyuculuk yeterliliğini belli derecelere bölmüşler. Birincisi okuma yazma biliyor olmak. Yıllarca bizim ülkemizde de böyleydi. Dünyanın pek çok ülkesinde de böyleydi. Okuma yazma oranlarımızı yükseltelim. %98 olsun gibi okuma yazma seferberlikleri yapılırdı geçmişte de. Sebep nedir? Yetişkin bir bireyin okuma yazma bilmiyor olması çok üzücü. Kendisi için. Hayat sekteye uğruyor. O yüzden okuma yazma bilmeyi arttırmaya yönelik devlet eliyle yapılmış okuma yazma seferberlikleri, okur yazarlık destekleri vardı. Bu bir dereceye kadar önemli bir etkinliktir. Fakat işin başlangıcı, yani çocuk seviyesi, yani 8-9 yaş çocuğunun
alfabe öğrenme,
evet,
değil mi?
Alfabe ve bir kelimeyi gördüğünde tanıma.
Okuyabilme.
Burada hepimizin basit bir ölçektir ama önemli bir ölçektir. Şimdi okuma yazmayı biliyoruzdur. Çok acımasız bir şey ama ben bazen genç arkadaşlarımızla çalışırken onları zorlamak adına bunu yapıyorum. Biraz sevimsiz bir yol gösterici olabiliyorum ama çok keskin bir kriter. Sessiz okuma dayanıklılığını ölçmek lazım. Okuma yazma biliyorumdur. Size de derim ki ben okuma yazma biliyorum. Tabii ki yani ben bitirdim okulumu, okuma yazma biliyorum. Hemen bir test yapmak lazım. Çocuk kitabı alıp hani çocuklara yüksek sesle okuturlar ya. Onun tam tersi, kitabı alıp sessiz okumasına yönelik. Sessiz okuyabilmek bir okuma yazma disiplinidir. Sessiz okuyabiliyorsak biz kitap okuyucusuyuz
çok
aslında.
Çok haklısınız değil mi? Kitabın ilk cümlesi okunur ama ikinci cümleden sonra hayallere dalınır. Başka dünyalara açılır o kapılar ve o kitap kalır.
Evet ve okuma yazma üzerine örneğin hızlı okuma yazma kurslarında ilk söylenen şey aklın başka yere gittiğiyle ilgili. Yani okursunuz ve tekrar dönüp okursunuz diye o okumayı çok yavaşlatır. Bir paragrafı okursunuz ama ne okuduğunuz.
Hiçbir şey
hatırlamazsınız. Bu işte ikinci seviyeye çıkarken insana en çok zorlayan şey. İkinci seviye biraz analitik okuyabilmek, inceleyici okuyabilmek. İnceleyici okuyabilmek de benim gözümde hep mevzuat okuyan yüksek düzey bürokratlar gelir. Çünkü inceleyici okuyabilmek demek metinle aranızda bir mesafe var ve siz o metnin anlattığı temel fikirleri net bir biçimde görmeye çalışırsınız. Herhangi bir araştırma kitabı okurken, bir tarih kitabı okurken, bilgi içerikli bir okuyucu.
Öğrenme amaçlı.
Öğrenme amaçlı. Ve öğrendiklerinizi aslında temelde şöyle bir şey var. Bir, öğrenmek için. İki, öğrendiğinizin ne olduğunu net fark edebilmek, anlayabilmek. Üçüncüsü de bu öğrendiğiniz bilgiyi net bir biçimde nereden öğrendiğinizi bilebilmek. Bir yerde yazıyordu denmez. O yüzden mevzuat okuyan bürokrat fikri güzel canlanır akılda. Çünkü o nereden, hangi madde, hangi kitapçık, hangi madde, hangi sayı bilmek zorunda.
Test hazırlayan öğrenciler çok iyi bilir.
Akademik çalışan herkes bunu bilir. Ve bu netliğe ihtiyaç var. Ama bu da okur yazarlığın ikinci seviyesi. Yani üst düzey bir seviye
hala
değil aslında. Üçüncü seviye birazcık daha kitabı diğer konu, o konuya ilişkin diğer kaynakların arasında okuduğumuz o anki metni nereye koyduğumuzu bilmekle ilgili. Akademisyenlerin hali birazcık budur aslında baktığınızda. O kaynakçanın yerini bilir o okuyucu. Bunu da şöyle bahsetmiş ama bu bundan sonra gelmeli. Bu niye önemli? Eğer ben bu düzeyde okuyucu değilsem, üçüncü seviyede bir okuyucu değilsem, sizce gazete haberlerini nasıl okurum? Yani bu çok net bir şeydir. Günlük hayatta buna ihtiyacımız yok. Ben okuma yazmayı biliyorsam eğer, o yüzden gazetelerimizden çok şikayet ediyoruz ya bazen. İşte çok görsel malzeme var, çok işte haberlerden memnun olmuyoruz. İyi de ne kadarına vakıfız? Örneğin bir köşe yazarını okuduğumuz zaman adam doğru yazmış yağ düzeyinde miyiz? Yoksa bu yazar bunu böyle yazmış, şu da şöyle yazmıştı. Aklımızda bir bağlantı kurabiliyor muyuz? Eğer ben hiçbir bağlantı kurmuyorsam, o zaman her okuduğum yazar beni ikna eder.
Doğru.
O zaman da ben okur yazar olmam. Mesela siyaset okur yazarlığı, tarih okur yazarlığı çok farklı bir alandır. Farklıdan kastım şu. Bu üçüncü düzey okuma seviyem bile yokken benim dünya siyasetiyle ilgili dünya kadar fikrim olabiliyor. Ama bu okuryazarlığa sahip miyim? Eğer değilsem o zaman söylediğim sözlerin ya da sahip olduğum kanaatlerin nerelere dayandığını bilmem gerek. Çünkü bunlar benim için önemli. Bunlar hepimiz için önemli. İnanç dünyasına, dünyamıza dair pek çok kanaat oluşturabiliyoruz. Kalben bağlı olduğumuz yol neyse ve o yolun kitabı neyse, hani o kitapla bağlantım benim okuyucu seviyesinde hangi seviyede? Bakın daha üçüncü seviyede olmam lazım. Okuduğum kitabı benzerlerinin arasında, benzerden kastım şu, konu olarak benzerlerinin arasında mukayese edebileceğim içerik olarak ne varsa nereye koyuyorum? Ben çok yükseğe koymak isterim de gücüm nereye yetebiliyor, ona bakmam gerek. Eğer okuyucu olarak bu netlikte değilsem, gerekçelendirmiyorsam ben ikinci seviye bir okuyucuyumdur. Hani dedim ya, mevzuat okuyorum.
Evet.
Ama daha teknik okurum yani. Ama kitabı benzerlerinin arasında içerik olarak, konu olarak yerine koymakla ilgili bir tecrüben var mı? Bu tecrübede ben neredeyim, bunu bilmem gerekiyor. Eğer ben bunu bilemiyorsam orada kalırım. Üçüncü seviye okuyucu olabilmenin yolu kitap okumaktan geçiyor, dürüst olalım. Çünkü çok az okuyan biri üçüncü seviye, yani benzerlerinin yerinde bu kitabın değeri ve önemi şudur diyemez. Çünkü tabii, çok okuması gerek. Şimdi çok okuyucu olabilmenin yolu da okuma sabrına sahip olabilmek demek. Bir sorunumuz var bizim. Ben çok sık karşılaşıyorum. Okurken uykum geliyor.
Evet. Akşamları bile genelde olur. Yatmadan önce o kitap ele alınır. Daha ilk sayfa dönmeden.
Hatta zaman zaman büyük kitap evlerinde koltuklar var, böyle pofidik pofidik diyelim. Onlarda kitaba bakarken hafif uykusu gelmiş insanları da görmek mümkün.
Tabii.
Neden uykumuzun geldiğine ilişkin araştırmalar yapılmış. Temelde iki sebepten uykumuz geliyor. Bir, okuma eylemine ilişkin alışkanlıklarımız kötü. Yani kitabı, hatta araştırmacının kendi ifadesidir, benim değil. Kitabı antidepresan olarak kullanma alışkanlığı diye bir şey var.
Hemen detaylandırmanızı rica edeyim.
O da şu, kafayı dağıtmak için okumak. Yani kaçınmak için okuyoruz ya. Dolayısıyla neden televizyonda içeriği son derece vasat, günlük, sabun köpüğü diziler var? Sırf bu yüzden.
Kafa
dağıtmak
dağıtalım
istiyoruz. Bir şey düşünmemek için okumak. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani bir şey düşünmemek için okumak. Çok özür diliyorum. Yaz aylarının, ama kış aylarının etkisi diyelim.
Evet.
Bir şeyleri düşünmemek için okuyan okuyucunun doğal olarak dikkati dağılıyor. Ve bu dikkat dağınıklığının sonu net bir biçimde ön hafızanın uyuması demek. Bizi uyaran yok çünkü okuduğumuz malzemede. Hani dizi seyrederken de öyle ya, ne oldu bu dizide diye sorsanız çok detaylı bir bilgi yok. 8 bölüm sonra devam etseniz aynı yerden devam edebilirsiniz. Kitapla ilişkimiz bu düzeydeyse eğer, bizim doğal olarak aktif olmuyor zihnimiz. İkinci düzey uykumuzu getiren şey bununla bağlantılı. Ben çok okumak istiyorum ama yine de kitabı elime alınca okuyamıyorum. Talepkar okuyucu olmayı öğütlüyor araştırmacı.
Kitaptan bir şeyler alma isteği.
Sorumun olması lazım. Diyor ki, kitabı okumaya başlamadan önce kitaba şöyle bir göz at. İçindekilere bak. Yazarı hakkında bir bilgi edin. Ve sonra de ki, ben bu yazardan şunun cevabını öğrenmek istiyorum. Şimdi biz sohbet ederken benim sizden öğreneceğim bilgi benim için anlamlıysa ben sizi nasıl dinlerim?
Gayet etkin bir şekilde dinlersiniz.
Aynı şekilde kitabı da aynı etkinlikle okuyorum. Eğer bir sorum yoksa, ben başta bilincimi, bilgimi, farkındalığımı belli bir forma getiremiyorsam, kitaptan da bir beklentim olmuyor. Beklentim olmalı. Ben talep eden okuyucu olmalıyım. Talepkar okuyucu olmak, işte biraz önce söylediğimiz o kitabı benzerlerinin yanında bir yere koymakla ilişkilendiriliyor.
Yani sırf o kitap çok satanlar listesinde yer aldı. Ben de işte hadi bir bakayım, herkes okuyor. Belki içinde güzel şeyler vardır. Evet, ben de okuyayım diyerek kitap okunmamalı.
Ve bu noktadan sonra dördüncü seviye okuyuculuğa geçebiliyoruz. Dördüncü seviye okuyuculuk şu: kitabı sizin kitabınız haline getirmek.
İçselleştirmek.
İçselleştirmek ve net bir biçimde o kitaptan yola çıkarak notlar yazmak, biraz önce
fosforlu kalemle altını çizmek.
Biraz önce TRT'den bir yöneticimizle sohbet etme fırsatı bulduk. Kendisi dedi ki, benim defterlerim var ve farklı renkte kalemlerim var ve ben onlarla not alıyorum. Kitabı neredeyse yeniden yazıyormuşsunuz gibi, sizde kalacak kısımlarını yeniden yapılandırmak. Gerçekten yeniden yazmak. Gerekiyorsa üzerine not almak. Eğer kitabınıza kıyamıyorsanız bir defter edinmek ve o kitabı sizin için yeniden yapılandırmak. Bu belli bir amacı belirginleştirmiş bir okuyucu. Bu okuyucu artık bu kitabı bırakmıyor. Daha doğrusu kitap onu bırakmıyor. Okuduğumuz belki 100 kitaptan 20'sini bu halde okuyabiliriz. %100'lük bir beklenti içinde olmuyoruz. Ama bu düzeyde okuyuculuk bizimle hayat boyu devam edecek bir arkadaşlığını sağlıyor o metnin. Her metin bu şekilde okunmayabilir.
Konu bazlı mı bu dördüncü seviyeye çıkıyoruz?
İşte o biraz önce bahsettiğimiz talep düzeyine bağlı. Benim talebim neyse aslında konuyu da o belirliyor. Örneğin benim için bu düzeyde okuyuculuk edebiyatla ilgili, edebiyat üzerine araştırmalar, dil üzerine araştırmalar benim için böyledir. Hani ilgim o düzeyde olduğu için benim de onlardan oluşan defterlerim var. Ama bir başkası tarih içindir, bir başkası siyaset içindir, bir başkası hikaye ve romandır ki bugünlerde çok popüler. Mesela sosyal medya paylaşımları buna çok müsait olduğu için affına sığınarak yazarların çok beylik bir cümleyi yakalayıp ünlü de bir yazarın ismiyle evet. birlikte paylaşmak çok kabul edilebilir bir davranış. Fakat onun için o kitaba emek vermek gerekiyor. Emek vermezseniz sadece bir cümle kalabilir. Ama emek verirseniz ve o kitabı okursanız gerçekten hayat boyu bizimle birlikte bize dostane bir destek sağlayacak bir arkadaşımız oluyor. Bu neden önemli? Hiç okumadan da yaşayabilir miyiz? Bir şekilde hayat devam eder. Ama insanın kendi yüreğinde bir bilgece bir duruşu var. Yani yok dersek zaten hani uzmanlardan destek almamız lazım. Hayata dair hepimizin bilgece bir duruşu vardır. Kendimize dair, hayata dair bazı ilkelerimiz vardır. Nasıl biri olduğumuz, hayatın nasıl olması gerektiği, evlatlarımızı nasıl yetiştirebileceğimizle ilgili sorumluluğumuzu da bu belirler. Eğer biz hiç okumuyorsak, o zaman bunu derinleştirmek için doğadan ya da tabiatın içindeki bir parçadan destek alıyorsak anlamlıdır. Örneğin çiftçiysem doğadan çok şey öğrenebilirim. Bir Anadolu köylüsüysem başka şeyler keşfedebilirim. Ama bunu aktarmak için kitaplara ihtiyacım var. Bunu inşa edebilmek için ki biz doğadan çok destek almıyoruz şehir hayatında. Kitapları okumazsam ne olur? Affına sığınıyorum dinleyicilerimizin ama yeterince insanlaşamam. Yani insani düzeyimi arttırmanın yolu bu. Akıl akıldan üstündür ya.
Evet.
Kitaplar bizden yüzlerce yıl önce yaşamış insanların bile aklının damıtılmış haliyle tanışmamızı sağlayan araçlar. Kalben bir bağ kurmadığımız hiçbir kitap bizim için anlamlı olmayacaktır. Ama denemek lazım. Çünkü kalbimizin buna ihtiyacı var. Nasıl bir şiiri okuduğumuz zaman pek çok duygumuzu bir anda ifade edebiliyor ve o iki dizeye çok muhtaç kalıyoruz ya evet. biz o anda. Kitapların içerikleri farklı olsa da bu muhtaçlığımız devam ediyor. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Biz hakikaten talep eden okuyucularız. Sadece taleplerimizin farkında değiliz. Ve kitaplar... Örneğin hikayeler bizim için kendi hikayemizi anlatmanın aracıları. Çünkü biz kendimizi anlatmadan duramıyoruz. Bir şekilde anlatacağız.
Doğru şekilde anlatmak istiyoruz.
Bir şekilde anlatacağız. Ama eğer bir şekilde anlatmaktan memnun değilsek, örneğin evlatlarımıza bir şey söyleyeceksek, torunlarımıza bir hikaye anlatacaksak, iş yerimizde amirimizle, memurumuzla, müşterimizle konuşurken hikayeler anlatıyoruz aslında. O hikayeleri nitelikli anlatmak istiyorsak, bir sonuca yönelik bir hedefimiz varsa o zaman okumak zorundayız. Bunun en net göstergesi benim için şu anda sosyal medyadaki paylaşımlar. Eğer okumaya ihtiyacımız olmasaydı bu kadar çok özlü söze ihtiyacımız olmazdı. Eğer biz kendimizi bu şekilde ifade ediyorsak temelde okumalıyız. Ve dört seviyeyi de akılda tutmamız gerek. Ben hangi seviyede bir okuyucuyum? Bu şunu gösterir ki muhatap olduğum kitapla benim seviyemi belirler. Eğer muhatap olduğum kitaba çok değer veriyorsam kalben o zaman okuyucu olarak da kendimi yükseltmem lazım. Yani onun da bir eşitliği var. Çok kutsiyet atfettiğim bir kitapla muhatapsam kendimi okuyucu olarak yükseltmem gerek.
Çok teşekkür ediyoruz. Kitaplarla bu kadar haşır neşir olan birinin hem de bu kadar kitabı bize nasıl okunur diye anlatması gerçekten çok etkileyiciydi.
Ben teşekkür ederim. Sağlık. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la kitapların nasıl okunması gerektiği konusunda çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir kez daha teşekkür ediyoruz değerli konuğumuza ve böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Kemal Ökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.